Ayrım 9, sayfa 94. Şiddetli tepki göstermiş olmalıydım ki sustu. Acaba karşılığında bana para mı vermeyi düşünüyordu? Sonra telaşla ekledi. Hayır hayır, yanlış anlamayın beni. Maddi yardım demek istemedim. Çevrem geniştir. Bakanlıklarda bir yığın tanıdığım vardır. Savaş Bakanlığında da tanıdıklarım var. Günümüzde insanın böyle ilişkileri olması iyidir. Elbette bunu söylemekti niyetim sadece. Ürkek, sıkılgan bir halle ellerini bana uzatmasından utanıyorum. Bu konuşmalar arasında bir kerecik olsun yüzüme bakmamış, başı öne eğik, ellerine bakarak konuşmuştu. Ancak şimdi gözlerini ürkek ürkek kaldırmış, bir yana bıraktığı gözlüğünü titreyen parmaklarıyla gözünü yerleştirip bana bakmıştı. Artık eve dönsek iyi olur diye mırıldandı. Bu kadar uzun süre kalmamız Edith'in merakını uyandırabilir. Onun yanında çok dikkatli olmak gerekiyor. Hasta olduktan sonra sezileri güçlendi sanki. Odasındayken bile evde bütün olup bitenlerden haberdar. Kendisine bir şey söylemeden o her şeyi tahmin ediyor. Onun için kuşkulanmadan gitsek diyorum. Gidiyoruz. Edith tekerlekli sandalyesinde bekliyor bizi. İçeri girdiğimizde keskin bakışlarını dikiyor üstümüze. Sıkıntılı yüzümüzden neler konuştuğumuzu öğrenmek ister gibi bir hali var. Ne var ki en ufak bir açık vermediğimiz için Edith de bütün gece yine kendisiyle baş başa sessiz kalıyor. Kötürüm bir kızın iyileşme olanağının bulunup bulunmadığını tanımadığım bir doktordan laf arasında öğrenmenin küçük bir hizmet olacağını söylemiştim ki Gesfelva'ya. Dışarıdan bakıldığında da gerçekten bana öyle büyük bir yardım gibi görünmemişti. Yalnız beklenmedik bir anda bana verilen bu görevin benim için ne büyük anlam taşıdığını anlatamam. Çünkü sadece kendi gücüyle, girişimiyle üstesinden gelebileceği beklenmedik bir görevle yükümlü olmak kadar başka hiçbir şey genç bir adamın kendine güvenini artıramaz, kişiliğini ortaya çıkarmaz. Bundan önce de bana sorumluluklar yüklenmişti elbette ama bunlar mesleki, askeri görevlerdi. Üstlerimin verdikleri emirleri yerine getirmek gibi belli bir çevrede uygulamam gereken işlerdi. Bir bölüğe komuta etmek, bir sevkiyatı yönetmek, at satın almak, askerler arasında çıkan kavgaları yatıştırmak gibi. Bu emirlerin uygulanması hep mesleki bir çerçeve içinde kalıyordu. Ya yazılı ya da basılı olarak duyuruluyordu. Tereddüte düştüğüm durumlarda ise benden yaşlı, tecrübeli bir arkadaşın bilgisine başvuruyordum. Kekesfelva ise sınırlarını yeni keşfetmeye başladığım, daha tam tanımadığım iç dünyama sesleniyordu. Bu yabancı adamın kendi sıkıntısı içinde bütün dostları, tanışları arasından beni seçmesi, bana gösterilen bu güven, bugüne kadar arkadaşlarımdan, üstlerimden gördüğüm övgülerin hepsinden çok daha mutlu ediyordu beni. Ne var ki bu mutluluğuma bir çeşit şaşkınlık da karışıyordu. Çünkü ilgimin bugüne kadar ne kadar gevşek duygudan yoksun kalmış olduğunu anlamıştım. Haftalarca bu eve girip çıkmıştım da nasıl olup bu en doğal soruyu sormak aklıma gelmemişti hiç. Zavallı kız ömrü boyunca kötürüm mü kalacaktı? Bacakların zayıflamasına karşı tıp bir çare bulamaz mıydı? Bunları hiç düşünmemiştim. Bağışlanamaz bir ayıptı benimkisi. Ne İlona'ya, ne kızın babasına, ne de bizim alay doktoruna bir kerecik olsun sormamıştım. Kötürümlüğü yok edilemez bir gerçek olarak kabul etmiştim. Yıllardır babayı kıvrandıran huzursuzluk bu yüzden kurşun gibi benliğime girivermişti birden. Doktor bu çocuğu gerçekten acılarından kurtarabilseydi, bu zavallı sandalyeye bağlanmış ayaklar yine serbestçe hareket edebilseydi, Tanrı'nın yanılttığı bu yaratık yine kahkahalar atarak rüzgar gibi mutluluktan uçarcasına merdivenlerden inip çıkabilseydi. Bunları düşünmek bile sarhoş etmişti beni. İkimizin üçümüzün tarlalarda at koşturacağını, onun hapis odasında bekleyecek yerde daha kapıda beni karşılayacağını, birlikte çıkıp dolaşacağımızı düşünmek ne güzel bir duyguydu. Yabancı doktoru bir an önce görüp bilgi almak için sabırsızca saatleri sayıyordum şimdi. Kekesvelva'dan bile sabırsızdım. Hiçbir görevi bu kadar önemsememiştim. Ertesi gün her zamankinden erken gittim. Bu sefer yalnız İlona karşıladı beni. Doktorun Viyana'dan geldiğini, şimdi Edith'in yanında olduğunu, genç kızı her zamankinden daha uzun, esaslı muayene ettiğini söyledi. Doktor 2,5 saattir buradaymış. Edith belki aşağıya inemeyecek kadar yorgun olabilirmiş. Onun için bu defalık İlona ile kalmak zorundaymışım. Daha önemli bir işim yoksa. İlona'nın sözlerinden Kekesfelman'ın aramızdaki sözleşmeyi ona anlatmamış olduğunu anladım. Sırrın sadece iki kişi arasında paylaşılması insana gurur verir. Hiç belli etmedim. Oyalanmak için satranç oynadık bir süre. En sonunda yan odadan sabırsızca beklenen ayak sesleri duyuldu. Kekesfelva ile Doktor Kondor hararetle konuşarak içeri girdiler. Şaşkınlığımı gizlemek için kendimi zor tuttum. Çünkü Doktor Kondor'u görür görmez hayal kırıklığına uğramıştım. Tanımadığımız biri üzerine ilginç şeyler anlatıldı mı, anılarımızın en değerli, en güzel şeyleriyle hayalimizde önceden bir tablo çizeriz. Kekesfelva'nın bana canlandırdığı Kondor, gibi daha iyi bir doktoru gözümün önüne getirebilmek için sıradan bir rejisörün, tiyatro kostümcüsünün sahnede doktor tipini yaratırken başvurdukları bazı biçimsel özelliklerden yararlanmıştım. Zeki bir yüz, karşısındakinin içine okuyan keskin bakışlar, canlı bir tavır, anlamlı, zekice sözler. Doğa olağanüstü insanları olağanüstü özelliklerle yaratırmış. Düşüncesine nedense budalaca kapılı veririz daha ilk çırpıda. Bu yüzden buruşuk kurşuni elbisesine sigara külü dökülmüş, boyun bağı çarpık bağlanmış, tıknaz, şişko, miyop, dazlak bir adamın önünde eğilirken mideme müthiş bir sancı saplandı. Hayal ettiğim gibi insanın içini delen keskin bakışları yerine ucuz gözlük çerçevesinin ardında uyuşuk hatta uykulu bakışlarla karşılaşmıştım. Doktor Kondor, Kekesfelva'nın beni tanıştırmasını beklemeden küçük ıslak elini bana uzatıp masadan sigara almak üzere sırtını döndü. "İşte geldik," dedi. "Ne yalan söyleyeyim dostum, korkunç karnım aç, hemen bir şeyler yesek çok iyi olur. Yemek daha hazır değilse, Yosef ufak tefek bir şeyler gönderebilir önceden. Bir dilim kızarmış yağlı ekmek gibi." Doktor kendini koltuğun üzerine bıraktı. Bu ikindi ekspresinde yemekli vagonun olmadığını her seferinde unuturum. İşte yine Avusturya'ya özgü bir unutkanlık örneği daha. Doktor burada, ah doğrusu aferin diye sevinçle bağırdı. Uşağın yemek salonunun kapısını açtığını görmüştü. Yosef'in dakikliğine güvenebilir insan. Bunun için sizin aşçı başıyla utandırmayacağım. Bugün oraya buraya koşturmaktan öğle yemeği bile yiyemedim. Bunu söylerken bir yandan da hantal adımlarla salona doğru yürüdü. Yerine oturup bizi beklemeden boynuna peçeteye sokuşturduğu gibi önündeki çorbayı kaşıklamaya koyuldu. Bu önemli işi yaparken de ne benimle ne de Kekesfelva ile bir tek kelime bile konuşmadı. Onu tek ilgilendiren şey yemekti. Miyop bakışlarını ise durmadan şarap şişelerinin üzerinde gezdiriyordu. Enfes sizin şu Somorodner şarabınız. Tadını geçen defadan biliyorum. Sırf bu şarap için bile gelmeye değer. Yok yok Yosef, koyma daha. Önce bir bardak bira içerim. Evet sağ ol. Bira bardağını bir dikişte boşalttı. Sonra hemen arkasından gelen yemek tabağına uzanarak koca et parçalarını kendi tabağına doldurdu. Keyifle çiğnemeye koyuldu. Bizim orada bulunmamızın farkında bile değildi. Bu yüzden ben de onu rahatça süzecek vakit buldum. Hayranlıkla, övgüyle anlatılan adamın bu rahat yüzü hayal kırıklığına uğratmıştı beni. Sivilcelerle, çukurlarla dolu toz toparlak bir yüzü, patates gibi bir burnu, şişkin bir çenesi, sık kızıl sakalının gölgelediği yanakları, yuvarlacık kısa bir boynu vardı. Kısacası sıradan biri denilen yumuşak, iyi yürekli, tam bir keyif adamıydı. Oturuşu, yemek yiyişi de keyifli, rahattı. Yarı açık yeleği iyice buruşmuştu. Ağzındakileri ısrarlı bir keyifle çiğnemesi yavaş yavaş sinirlerimi bozmaya başlamıştı. Belki Yarbay'la fabrikatörün bana aynı masada nasıl nezaketle davrandıklarını aklıma gelmişti. Ya da şarabı şapırtılı dudaklarına götürmeden önce ışığa doğru kaldırıp iyice gözden geçiren bu zevk düşkünü içkici adamın ağzından böyle önemli bir soruya kesin karşılık alamayacağımdan iyice kaygılanmıştım da onun için böyle öfkelenmiştim. Kondor arada bir aceleyle atıştırmasına ara verip doğru dürüst bir karşılık vermeyi gerektirmeyen ne var ne yok sizin buralarda, ekin nasıl olacak, son haftalar çok kurak sıcak değil mi? Gazetede okumuştum buna benzer bir şeyi. Ya fabrika ne alemde? Şeker piyasasında fiyatlar yükseliyor mu? Gibisinden ilgisiz laf olsun diye bir takım aylak sorular soruyordu. Doktorların tipik kabalıklarını bildiğim halde bu iyi yürekli kaba adama karşı yavaş yavaş öfke kabarıyordu içimde. Sıkıntımdan tek bir kelime bile konuşmuyordum. O ise bizim orada bulunmamızdan hiç de rahatsız olmuşa benzemiyordu. Kahve içmek için salona geçtiğimizde Edith'in kitap rafı, küllükleri, ayarlanabilen arkalığı ile her türlü rahatlığı düşünülmüş olan hasta koltuğuna gürültülü bir iç çekişle bırakıverdi kendini. Öfke insanı yalnız kötü yapmaz, gözlemleri de keskinleştirir. Bu tembel herifin çorapları düşmüş bacaklarının kısacık, göbeğinin de pelte gibi olduğunu hemen görüverdim. Bu yüzden onunla konuşmaya hiç de hevesli olmadığımı göstermek için oturduğum koltuğu çevirerek ona sırtımı döndüm. Doktor benim göze batacak derecedeki suskunluğuma, Kekesfelman'ın odanın içinde sinirli gidiş gelişlerine, doktora puroları, çakmağı, konyağı hazır bulundurmak için dolanıp duruyordu. Aldırış etmeden yanı başındaki kutudan uzanıp ithal malı 3 puro aldı. İkisini yedek olarak kahve fincanının yanına koydu. Koltuğa iyice gömüldü halde gene de rahat edememişti. En rahat oturuşu bulup yerleşene kadar kımıldandı durdu. Ancak ikinci kahveden sonra karnı doymuş bir hayvan gibi keyifli soluk aldı. İçimden iğrenç, iğrenç diyordum ki birden kollarını gererek alayla Kekes Ferva'ya baktı. Evet dostum, durumu bir an önce belirtmemi beklediğiniz için şu nefis purumu bile içmemi hoş görmüyorsunuz belki. Ama beni iyi tanırsınız. Yemekle doktorluğu karıştırmaktan hiç hoşlanmam. Ayrıca karnım çok açtı. Yorgundum da. Sabahın 7:30'undan beri ayaktayım. Sanki yalnız midem değil kafam da boşalmıştı şimdi. Purosundan bir nefes çekip dumanı halkalar halinde üfürdü. Şimdi sevgili dostum başlayabiliriz. Her şey yolunda. Yürüme hareketleri, kol ve bacakları germe egzersizleri. Hepsi çok iyi gidiyor. Geçen defaya göre de belki bir milim ilerleme bile var. Dediğim gibi durumdan memnun olabiliriz. Yalnız Prosunan derin bir nefes daha çekti. Yalnız genel durumda yani ruhsal durumda bugün biraz ama dostum hemen korkma öyle. Biraz değişiklik gördüm. Doktorun uyarısına rağmen Kekes Ferva iyice korkmuştu. Elinde tuttuğu kaşığın titrediğini görüyordum. Değişiklik mi? Ne demek istiyorsunuz? Nasıl bir değişiklik? Değişiklik değişiklik demektir dostum. Kötüleşti de demedim size. Üstad Goethe'nin dediği gibi bana ne bir şey açıklayın ne de benden bir şey saklayın. Ben de şimdilik ne olduğunu kesinlikle bilmiyorum. Yalnız bir şeyler olduğu muhakkak. Yaşlı adam kaşığı hala elinde tutuyordu. Masaya bırakacak gücü kalmamıştı anlaşılan. Ne olmuş? Doktor Kondur başını salladı. Bir bilebilseydim ben de. Ama merak edilecek bir şey yok. Gevezeliği bir yana bırakıp bilimsel konuşuyoruz şimdi. Bir kez daha açıkça söyleyeyim. Değişiklik hastalığın girişinde değil. Hastanın iç dünyasında bir şeyler değişmiş. Ne olduğunu bilmiyorum ama bugün farklı gördüm onu. İlk defa üzerindeki etkimi kaybetmişim izlenimine kapıldım bugün. Yine burusuna bir nefes çekti. Keskin bakışlı küçücük gözlerini Kekes Ferva'ya dikti. Biliyor musunuz en iyisi meseleyi dürüstçe açıkça ele almak. Birbirimizden çekinecek bir şeyimiz yok. Evet sevgili dostum. Şimdi lütfen açıkça dürüstçe söyleyin bana. Her zamanki sabırsızlığınızla başka bir doktor mu getirttiniz? Benim yokluğumda bir başkası tedavi etti mi? Kekes Ferva korkunç bir şeyle suçlanmış gibi birden heyecanla ''Aman doktor neler söylüyorsunuz?'' diye bağırdı. ''Çocuğumun başına yemin ederim ki...'' ''Doktor tamam yemine gerek yok.'' diye Kekes Ferva'nın sözünü kesti. ''Sözünüze yeminsiniz de inanıyorum.'' Sorun çözülmüş oldu böylece. ''Yanılmış olabilirim. Profesörler bile yanılabilir. Benimkisi de aptallık. Öyle emindim ki yemin bile edebilirdim ki... Neyse başka bir şey olmalı. Ama çok tuhaf, çok tuhaf. İzin verirseniz...'' Kahve fincanını üçüncü kez doldurdu. Dudakları kuruyan yaşlı adam, ''Peki ama Edith'in nesi var, ne değişiklik oldu?'' diye kekeledi. ''Sevgili dostum, işimi zorlaştırıyorsunuz. Üzülüp kaygılanmanız boşuna. Bir kere daha sizi şerefimle temin ederim ki hiç üzülecek bir şey yok. Ciddi bir durum olsaydı bir yabancının önünde, özür dilerim Teğmen. Kötü niyetle söylemedim, sadece şunu söylemek istedim. Ciddi bir durum olsaydı öyle koltuğa yelip şu nefis konyağı, gerçekten enfes bir konyak, yudumlayarak konuşmazdım sizlerle.'' Yine koltuğa yaslanıp bir saniye kadar gözlerini kapattı. Evet, ondaki değişikliği bir çırpıda açıklamak güç. Başlangıçta Edith'i yabancı bir doktoru muayene ettiğini sanmamın nedeni ama artık inanmıyorum. Bay Kekes Ferva, yemin ederim size, Edith'le olan ilişkilerimde ilk kez bir aksama sezdiğim içindi. Bir saniye, belki daha açık anlatabilirim. Uzun süren tedavilerde doktorla hasta arasında kaçınılmaz belli bir ilişki doğar. Bedensel bir teması akla getirdiğinden belki buna ilişki demek biraz kaba kaçabilir. Ne var ki bu ilişkide güvenle güvensizlik birbirine karışır hep. Karşılıklı hem çekim hem de itme vardır. Her defasında da değişir bu. Biz doktorlar alışığızdır buna. Bazen doktora hastası başka görünür, bazen de doktor hastasına. Kimi zaman gözleriyle anlaşırlar, kimi zamansa konuşarak bile anlaşmaktan güçlük çekerler. Evet gerçekten çok tuhaftır bu ilişkiler. Anlamak, değerlendirmek güçtür. En iyisi kaba taslak bir varsayımla açıklamaya çalışayım. Diyelim birkaç gün evde yoktunuz. Dönüşünüzde yazı makinenizle bir şeyler yazmak istediniz. Görünüşte değişen bir şey yok. Makine mükemmel yazıyor. Yine de bir değişiklik sezinliyorsunuz. Pek anlayamıyorsunuz ama siz yokken birinin makinenizi kullanmış olduğunu fark ediyorsunuz. Ya da diyelim siz... Teğmen, iki gün atınıza bir başkası binse kuşkusuz hemen fark edersiniz. Atın gidişi, duruşu, hali, tavrı değişmiştir. Sanki sizin atınız değildir artık. Belki siz de anlayamazsınız bu değişikliğin nereden geldiğini. Gözle görülmeyecek kadar küçüktür çünkü bu değişiklikler. Biliyorum, bunlar çok kaba taslak benzetmeler. Hastayla doktor arasındaki ilişkiler elbette çok daha ince başkadır. Ama yine söylüyorum, son gördüğümden bu yana Edith'teki değişikliğin ne olduğunu size açıklamak benim için çok zor. Bir şeyler olmuş, bunu bir türlü ortaya çıkartamamak da canımı sıkıyor. Edith'in babası, peki nasıl anlaşılıyor bu diye soluk soluğa sordu. Doktorun yeminleri onu yatıştırmışa benzemiyordu. Alnı ter içinde kalmıştı. Nasıl mı anlaşılıyor? Aslında çok önemsiz. küçük hareketlerden. Bu arada her zaman yaptığımız vücut germe hareketlerinde bana direndiğini fark ettim. Daha doğru dürüst muayene etmeme fırsat vermeden boşuna bunlar her zamankinin aynı diye çıkışıverdi. Oysa başka zaman sabırla beklerdi muayene etmemi. Sonra yine her zamanki belli egzersizleri yapalım dediğimde ah onun da hiçbir yararı yok. Ya da bu hareketlerle de durumunda değişme olmaz gibi sözlerle karşı çıkıyor. Evet, bugün sözlerin önemi yok. Üstelik Edith'in keyifsiz, huysuz sinirlerinin aşırı derecede zayıf, yorgun olduğunu da kabul ediyorum ama sevgili dostum bugüne kadar benimle hiç böyle konuşmamıştı. Neyse, belki de kötü bir günündeydi. Herkeste olabilir bu. Yani durumu kötüleşmedi değil mi? Size daha kaç kere yemin edeyim. En ufak bir şey görsem doktor olarak sizden daha tedirgin olurdum. Gördüğünüz gibi en küçük bir kaygım yok. Tersine böyle mızmızlanması, sessizce direnmesi belki hoşuma bile gidiyor. Evet, bakın açıkça söylüyorum. Kızınız birkaç hafta öncekinden çok farklı. Daha sabırsız, daha ters. Tepkilerinde daha şiddetli. Öte yandan bu tür çıkışlar, direnmeler, yaşama, iyileşme isteğinin güçlendiğini gösterir. Bünye güçlendikçe hastalığı da aynı güçle yenmek ister. İnanın bana, uslu, uysal hastalarımızı hiç de sizin sandığınız kadar sevmeyiz. Çünkü bu tür hastalar pek yararlı olmazlar. Ne kendilerine ne de doktora. Hastadan gelen canlı, inatçı bir direnme bu yüzden biz doktorları daha çok sevindirir. Saçma, akılsızca görünen bu tepkiler bizim en iyi ilaçlarımızdan daha etkilidir de ondan. Bir daha söyleyeyim, durumdan hiç mi hiç kaygılı değilim. Şimdi yeni bir tedaviye başlasak Edith en zor, en yorucu hareketleri bile yapabilirdi. Özellikle onun durumunda bir hasta için önemli olan manevi gücü harekete geçirmenin belki de tam zamanıdır. Doktor başını kaldırıp bize bakıyor, bilmem tam anlatabildim mi? Elbette dedim, elimde olmadan. Ona yönelttiğim ilk kelimeydi bu. Her şey benim için öyle açıktı ki. Yaşlı adam ise hala donukluğundan sıyrılmamıştı. Bomboş bakışlarla önüne bakıyordu durmadan. Doktorun bize anlatmak istediklerinden hiçbir şey anlamadığını görüyordum. Anlamak istememişti. Bütün dikkatini, kaygısını tek bir sonuca yöneltmişti çünkü. İyileşecek mi? Hemen iyileşecek mi? Ne zaman iyileşecek? Peki hangi yeni tedavi? Diye kekeledi. Heyecanlanınca hep kekelerdi. Yeni bir tedaviden söz ettiniz biraz önce. Hangi tedaviyi uygulamak istiyorsunuz? Doktorun söylediği yeni kelimesine yeni bir umut ışığı gibi sarılmıştı. Bana bırakın bunu dostum. Neyi ne zaman uygulayacağımı bana bırakın. Sadece beni sıkıştırmayın. Bizde pek sevilen bir söz değildir ama sizin olayınız benim üzüntümdür derler. Onun için kaygılanacak bir şey yok. Yaşlı adam donuk, üzgün gözlerle bakıyordu. Yine her zamanki saçma sorularından birini sormamak için kendini zor tuttuğunu anlıyordum. Doktor Condor da bunu fark etmiş olmalı ki birden doğruluverdi. Evet, bugünlük sorun çözümlenmiş oldu böylece. Görüşümü açıkça söyledim size. Gerisi önemsiz. Şu günlerde Edith biraz öfkelense de sakın hemen korkmayın. Hangi vidanın gevşediğini anlarım ben hemen. Merak etmeyin. Siz sadece öyle mecnun gibi şaşkın, ürkek, hastanın başında dolanıp durmayın yeter. Sonra ikincisi, biraz da kendinize, sinirlerinize dikkat edin. Epey uykusuz görünüyorsunuz. Sonra korkarım çocuğunuza karşı sorumlu olmaktan çok kendi kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. En iyisi hemen başlayın tedaviye. Birkaç damla yatıştırıcı ilaç alın. Erkenden yatın. Sabah dinlenmiş canlı kalkarsınız. İşte hepsi bu. Bugünlük bu kadarı yeter. Bu akşam gideceğim son bir hastam daha var. Ona da uzunca bir gezinti salık verdim. Gördüğünüz gibi sabah saat 7:30'dan beri ayaktayım. Öğleye kadar hastaneye tıkıldım kaldım. Az görülür bir vaka vardı. Yani neyse, bırakalım şimdi. Sonra tren, sonra burası. İyi işler bir kafa isterseniz biz doktorlar da ara ara ciğerlerini temiz havayla doldurmalı. Onun için lütfen bugün arabayı çıkartmayın. Yürüyüp hava almak istiyorum biraz. Dışarıda da nefis bir ay aydınlığı var bu gece. Teğmen Bey'i sizden koparmaya niyetim yok elbette. Doktorun yasağına rağmen yatmak istemiyorsanız sizinle kalabilir. Birden görevimi hatırlayıverdim. Hayır diye atıldım. Aslında çoktan ayrılmam gerekiyordu. Çünkü özellikle ertesi sabah erkenden işimde olmak zorundaydım. Doktora, sizce sakıncası yoksa şehre kadar birlikte gidebiliriz dedim. Kekesfelva'nın soluk bakışlarında bir kıvılcım parıldadı. Görevimi yerine getirecektim. Doktora soracaktım, öğrenecektim. O da hatırlamıştı bunu. Doktor Condor'un arkasında gizlice bana göz kırparak ben de hemen yatarım dedi. Beklenmedik bir uysallıkla. Kekesfelva'nın hatırlatması gereksizdi. Kol düğmelerimin altında nabzımın şiddetle attığını duyuyordum. Biliyordum. Görevim başlıyordu artık. Evden çıkar çıkmaz Doktor Condor'da ben de olduğumuz yerde kala kaldık. Önümüzde görülmemiş güzellikte bir manzara uzanmaktaydı. Kapalı odalarda saatlerce süren heyecanlı konuşmalar sırasında pencereden dışarıya bakmak kimsenin aklına gelmemişti. Birden karşılaştığımız bu değişiklik bu yüzden şaşırtmıştı bizi. Yıldızsız gökyüzünün ortasında koca bir dolunay gümüş bir tepsi gibi pırıl pırıl duruyordu. Gündüzün güneşli havasından kalma sıcaklık yüzümüzü Yaz aylarının tatlı esintisiyle okşarken ayın parıltılı ışınları dünyaya büyüleyici bir kış manzarası veriyordu. Koyu gölgeleri aydınlık yola vuran düzgün budanmış sıra sıra ağaçların arasındaki çakıl taşları az önce düşmüş kar taneleri gibi parıldıyorlardı. Kimi aydınlıkta, kimi gölgede kalan ağaçlar dimdik, soluksuz duruyorlardı. Camdan yapılmışlardı sanki. Ay ışığı buzdan bir parıltıyı gömülmüş olan bu bahçenin derin sessizliğinde olduğu kadar hiç ürkütmemişti beni. Ayrım sonu, sayfa 105.